Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 22. ayrım. İsveç toplumunu alıştığımız toplumlardan hiçbirine benzetemiyordum. Bana normal insanlar gibi gelmiyorlardı. Bir süre sonra bunun nedenini buldum. İsveçliler köylülükten birdenbire sanayiye geçmiş bir toplumdu. İçlerinde köylü ve sanayi kabalığı taşıyorlardı. Ayakları birdenbire tarladan asfalta geçmişti. Burjuva dönemi yaşamışlardı. Sol iktidarlar döneminde de buna ideolojik bir gerekçe bulmuşlar ve bütün küçük burjuva değerlerini aşağılama yolu seçmişlerdi. Oysa yemeğe davet edilmek ve giderken çiçek götürmek gibi bir takım burjuva alışkanlıkları yaşamın tuzu biberiydi. Her şey rasyonel bir hesapçılıkla idare edilemezdi. Bu sanayi nihilizmi bana göre değildi. Böyle bir dünyayı sevmiyordum. Ayrıca bu kadar güdümlü ve birbirine benzetilmiş insanlardan da hoşlanmıyordum. Giderek korkunç bir Türkiye özlemi kapladı beni. Her şeyi özlüyordum. İstanbul'dan gelen gazeteleri okudukça olayların dışında kalmış olmak duygusu içime burkuyordu. Sanki bir trenin bol ışıklı lokantasında otururken birdenbire dışarı itilmiş ve karanlık bozkıra düşmüştüm. Gittikçe uzaklaşan cıvıl cıvıl trenin ışıklarını izliyordum. Sanatımın, varlığımın, müziğimin ve edebiyatımın kökleri oradaydı. Ben oraya aittim. Dönelim diye tutturdum. Ülker halime üzülüyor ama dönme macerasına girişmek istemiyordu. Kadınlar daha gerçekçi oluyor ve böyle yaşamsal konularda belirsiz serüvenlere girişmeyi sevmiyor. 1975 yılında Atina'ya gittik. İtalya'nın Brindisi limanından Patras'a giden Kara Georgios feribotuna bindiğimizde iki ülkenin adını bir türlü paylaşamadığı kahveyle ilgili ilginç bir olay yaşadık. Kıbrıs çıkartmasının ertesi yılıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok yolunda olduğu söylenemezdi. Ve bu durumu bilen arkadaşlar beni daha önce Türk kahvesi dememem konusunda uyarmışlardı. Geminin barına gittim ve 5 kahve istediğimi söyledim. Çocuk hangi kahveden istediğimi sordu. Yunan kahvesi dedim. Çocuk peki dedi ve arkaya ocağa bağırdı. Pende kafe Turkiko Parakalo. Lütfen 5 Türk kahvesi. Kendi aralarında alışkanlıklarını sürdürüyorlardı ama yabancıların Türk kahvesi demesine tahammül edemiyorlardı. Yunanistan'ı ilk görüşümdü ve o andan itibaren Türkiye'ye benzeyen kokusu, reçina şarabı ve Ege mavisiyle başımı döndürdü. Müzikollere girip çıktık, lokantalara gittik. Yunanlı arkadaşlarla birlikte gece boyu süren büyük sarhoşluklar yaşadık. Uzo ve reçina müzikle birleştiği zaman beni fena vuruyordu ve hesabımı bilemiyordum. Böyle gecelerden birinde Atina sokaklarında gözlüğümü yitirdiğimi hatırlıyorum. Peloponez Yarımadası'nı gezdik. Küçük balıkçı barınaklarında balık yedik. Bir gün bize balık ve reçina getiren yaşlı adam Türk olduğumuzu anladı ve ailesiyle birlikte İzmit'ten göç etmiş olduklarını anlattı. Anası geçenlerde ölmüştü. Ben gidip evimi bulayım isterim. Otobüs var mıdır İstanbul'dan İzmit'e diye soruyordu. Kafasındaki İzmit kuş uçmaz, kervan geçmez ve zor ulaşılan bir kasaba olmalıydı. Atina'dan plaklar aldık. Oradaki dostlara plaklarımızı bıraktık ve Stockholm'e döndük. İtalya üzerinden yaptığımız yolculuk ve Yunanistan aileni de çok mutlu etmişti. Atina'da herkes kuklamu, kuklacığım diye seviyordu aileni. Venedik'te sokakta yürürken dondurmacı dükkanından çıkıp onu seviyor ve Bambino diye dondurma ikram ediyordu. Hele Verona'da Romeo Juliet'in evine gidip de o ünlü balkonda resim çektirince pek mutlu oldu. Aylin Stockholm'de rahattı. İsveççe'yi ana dili gibi konuştuğu için bir baskı hissetmiyordu. Akşama kadar bisiklet üzerinde akrobasi yapıyor, İsveçli arkadaşlarıyla oynuyordu. Evler arasındaki kültür farkını pek zorlanmadan kabullendi. Arkadaşları babalarına isimleriyle sesleniyorlardı. Bir gün bana Zülfü deyip diyemeyeceğini sordu. Olur dedim. Bir iki sefer Zülfü diye seslendi. Ama kendisini rahat hissetmediği için hemen vazgeçti. Artık Türkiye'ye gitme zamanının geldiğini düşünüyordum. Gerçi pek güven vermiyordu ama ne de olsa pasaportum vardı. Hem Yaşar Kemal de gerekli korumayı sağlardı nasıl olsa. Plaklarım satılıyor, hakkımda yazılar çıkıyordu. Ama dinleyicilerimle ve okurlarımla karşılaşmamış, yüz yüze gelmemiştim. Bu düşüncelerle Türkiye'ye gitmeye, durumu görmeye karar verdim. Aklıma bin bir şey geliyordu. Havaalanında tutuklanabilirdim. Ya da en azından bir daha çıkarmayabilirlerdi. Hazırlıksız bir anda Türkiye'de kala kalırdım. Yine de bunları göze almak gerekiyordu. Bu düşüncelerle uçağa bindim ve gergin, heyecanlı bir yolculuktan sonra Yeşilköy Havalimanı'na indim. Yaşar Kemal ve Tilda beni bekliyordu. Onlar da çok heyecanlıydı. Hele Tilda gelmeme çok karşı çıkıyor, benim için korkuyordu. Yıllarca beni de Victor Yara gibi yapacaklarından, ellerimi keseceklerinden korktu. Yaşar Kemal ise korkunun ecele faydası yok. Burası senin ülken. Nasıl olsa geleceksin diyordu. Ama ödü de kopuyordu. Pasaport kontrolünde bir şey olmadı. Bir arabaya atladık. İstanbul benzin ve toz kokuyordu. Caddeler kör ışıklarla aydınlatılıyordu. Arabalar köhneydi. Ama her şey bana cennet gibi görünüyordu. Sokaktaki çamuru bile özlediğimi fark ettim. Yıllar sonra ülkemdeydim. İstanbul'da bir pazar günü. Hasretin içimde derin bir sızı, yelinden tuzundan ayırma bizi. Her şey öylesine değişikti ki İsveç'in mavi çelik soğuğu yavaş yavaş uzaklaşıp gidiyordu benden. Ve Dostoyevski'nin Rusya'ya döndüğünde dediği gibi eski pantuflalarımı ayaklarımı sokarcasına rahat bir uyumla ülkeme alışıyordum. Ertesi gün pazardı. Yaşar Kemal erkenden beni aldı ve İstanbul'u gezme programı başladı. Pırıl pırıl bir gündü. Sabah Beşiktaş'taki Motorist lokantasının barına damladık. Yaşar Kemal bütün coşkusuyla içkiler ısmarlayacak oldu. Ülserimi hatırlatarak içki içemeyeceğimi söyledim. İsveç'te son yıl ülser olmuştum. Sophia Hemet Hastanesi'ndeki doktorlar midemde bir yara açıldığını saptayıp çok sıkı bir perhiz vermişlerdi. Neredeyse her şey yasaktı. Acıdan kıvranıyordum. Bunları hatırlatmam üzerine Yaşar Kemal garsona "Arkadaşın ülseri var. Ona göre bir şeyler getir." dedi. "Tamam abi," dedi garson. Biraz sonra önümde cin tonik ve kızarmış patatesler duruyordu. "Ben bunları yersem ölürüm," dedim. Gözlerim dehşetle açılmıştı. Düşünün ki süt bile içemiyorum. Yaşar Kemal, senin ülserin psikolojik, korkma dayan dedi. Öylesine derin bir inanç ve coşkuyla söyledi ki bunları, beni kandırdı. Orada iyice kafaları çektik. Daha sonra her yerde başıma geldi bu. Kayınvalidem, sen bu yemekleri özlemişsindir diyerek önüme Türk mutfağının çeşitlemelerini serdi ve yemezsem güceneceğini belirterek hepsinden tattırdı. Ankara'da baba evimde çocukluğumdan beri neleri sevdiğim teker teker hatırlanarak tam bir gastronomik şölen uygulandı. Yağlar, salçalar, kızartmalar arasında bana Nazi kampından çıkmış bir mahkum muamelesi yapıyorlardı. Ve sonunda tahmin edeceğiniz gibi ülserim geçti. Ne yara kaldı ne de ağrı. O gün bugündür bazı dönemlerde çektiğim gastrit ağrıları dışında ülser yakamı bıraktı. Öğle vakti Çakırkeyf bir durumda Motorest'ten çıkıp Boğaz'a gittik. Orada 3-4 balık lokantasına uğradık. Andon usulü uskumrular mı yemedik, midye tavalar mı? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyerek ne kadar zararlı şey varsa dayandık. Şarap ve rakı da cabası. Boğaz pırıl pırıl parlıyordu. Ben ömrümün en mutlu gününü yaşıyordum. İsveç'in ne karanlığı kalmıştı, ne soğuğu, ne mülteci olma sızısı. Gelip geçen otobüslerin üzerinde Türkçe yazdığını görünce şaşırıyordum. Tabelalar Türkçeydi. Demek ki benim okumam için yazılmışlardı, bana sesleniyorlardı. Çevremdeki kalabalıktan kulağıma çalınan laf kırıntılarını kaçırmıyordum. Ana dilim konuşuluyordu. Balıkçı tezgahlarını yanında bekleyip balık kapmaya uğraşan kedilere bile baktıkça işte Türk kedisi diye düşünüyordum, bizden. Ağaçtaki serçeler de bizdendi. Yabancı ülkede yaşarken şoförün yanında oturan adama benziyordum. O topluma hiçbir müdahalem olamazdı. Zaten toplum da bana göre düzenlenmemişti. Umurlarında değildim ama burada durum tamamen değişikti. Bu ülkenin sahibiydim. Benim dilim konuşuluyor, benim kavramlarımla yaşanıyordu. Mülteci değil, yurttaştım. Bu yakıcı sevinç yüreğimi kabartıyordu. Bir kez daha derinden kavradım ki ben bu toprağı seviyorum. Buraya aitim ve dünyadaki hiçbir kültür beni Türkiye kadar çekemez, tatmin edemez ve mutlu kılamaz. Yaşar Kemal o gün bana İstanbul'u hediye etmişti. Akşamüstü dönüş yolunda trafik sıkıştı. Otomobiller adım adım ilerliyorlardı ve biz bir taksinin içindeydik. Yaşar Kemal bir süre sonra sıkıldı ve taksiden çıkıp bağırmaya başladı. Biz gurbetçi gezdiriyoruz. Size ne oluyor birader? Ertesi gün Ankara'ya gittim. Babama haber vermemiştim. Akşamüstü babam eve geldiğinde eşi Şükran abla odaya gizlenmemi istedi. Gelişimi alıştıra alıştıra söyleyecekti. Şükran ablanın ona, sana çok sevineceğim bir şey söyleyeceğim dediğini duydum ve babam hemen yapıştırdı. Yoksa zülfü mü geldi? Telaşla odalara doğru koştuğunu, beni aradığını duydum ve ortaya çıktım. Bu buluşmayı anlatılamayacak kadar derin ve yoğun bir biçimde duyuyorum. Onun için ayrıntılara girmeden olan biteni okurun düş gücüne bırakmak daha uygun geliyor. Kardeşlerimle birlikte mutlu ve bütün acılarımızı dindiren bir dönem yaşadık. Kız kardeşim Seyhan bütün heyecanını ve özlemini yemeklere döküyor ve neredeyse virtüözlük derecesinde harikalar yaratıyordu. Bir iki gün sonra İstanbul'a döndüm. Plaklarımı dağıtan Melodi Plak şirketine gittim. Şirketin sahibi Turgut Bey hem İstanbul'un hem de Plakçılar Çarşısı'nın yitirmeye başladığı bir beyefendiliğin son örneklerinden biriydi. Ünüm yayılmıştı ama herkes beni ismimden tanıyordu. Nasıl bir insan olduğumu bilen yoktu ve herkes nedense Zülfü Livaneli'yi iri yarı bastığı yeri titreten bir adam olarak düşünmüştü. Herhalde kalın sesim böyle bir izlenim uyandırıyordu. O hafta hangi aydınla tanıştıysam aynı tepkiyi aldım. Aa, o siz misiniz? Bir süre sonra alıştım. Hiç kimse orta boylu, öğrenci kılıklı bir Livaneli düşünmemişti. Benimle her tanışan bir düş kırıklığına uğradığını seziyordum. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Neysem oydum. Müziğimle ilgili çeşitli tartışmalar yapılıyordu. Nazım şarkıları. Sürgün olursun yurdundan uzak, şiir yazarsın düşmana inat, bir şair ölür durup dururken. Türkiye'deki konukluğum kısa sürdü çünkü rahat bırakılacağıma inanmıyordum. Tedirgin yaşıyor, tedirgin dolaşıyordum. Bir yandan da buradan ayrılmak istemiyordu canım. Tehlikelerle dolu bir cennet gibiydi ortalık. Çevreden haberler geliyor, plamdan dolayı öç almak isteyenlerin varlığını haber veriyordu. Sıkı yönetim mahkemeleri hala sürmekteydi. Bu kuşkular sonunda istemeye istemeye Stockholm'e dönmek üzere bilet aldım. Orada eşyamı toplayacak, bir süre bekleyecek ve kesin dönüş yapacaktım. Son gün öğlen yemeğinde Yaşar Kemal ve Tilda beni Kumkapı'ya balık yemeye götürdüler. SAS uçağı akşamüstü kalkacaktı. Tilda her zamanki gibi polisin beni bırakmayacağından korkuyordu. Gerçekten kumbara gibi bir ülkeydi Türkiye. Girmesi kolaydı ama çıkması zordu. Kumkapı'da Ali'nin lokantasında kırlangıç balığı yiyerek şarap içtik. Bir süre sonra türküler söylemeye başladık. Yaşar Kemal çok üzüntülüydü. Benim istemeye istemeye gitmem ona çok koymuştu. Seni yalnız bırakmayacağız, söz veriyorum. Biz de geleceğiz dedi. İçkinin coşkusuyla verilmiş bir sözdü bu ama kulağa hoş geliyordu. Akşamüstü uçağa bindim ve İsveç'e döndüm. Stockholm'de çok anlaştığımız bir çevre vardı. Zaten onları olmasaydı kuzey yaşamına dayanmak mümkün olmayacaktı. Türkler çoğalıyordu ama her yerde olduğu gibi burada da birbirini yiyordu bazı çevreler. Bir seferinde Yaşar Kemal Nobel ödülüne çok yaklaşmıştı. En güçlü aday olarak adı geçiyordu ve sonradan öğrendiğimize göre ödülü kazanmaması için hiçbir neden yoktu. Tam o sırada bazı Türkler ve Türkiyeli Kürtler devreye girerek Yaşar Kemal aleyhine bir dedikodu çarkı çevirdiler. İsveç Akademisi'ne Türk edebiyatını iyi bilmediklerini, aslında Yaşar Kemal'in Türkiye'de 5. sınıf bir yazar olduğunu, sadece o çevrilmiş olduğu için ödülü ona vermenin haksızlık olacağını söylemişler. Bu arada bazı Kürtler de Yaşar Kemal'in Kürt olduğu halde Türkçe yazmasının Kürt kimliğini inkar etme anlamına geldiğini öne süren bir kampanya başlattılar. Onlara göre Yaşar Kemal, Kürt halkının masallarını alıp Türklere mal etmekle görevli bir devlet yazarıydı. Lars Gustafsson adlı İsveçli romancı, Avusturya'da tanıştığı Diana Canetti adlı Türkiye'li bir yazarın Türkiye'de Yaşar Kemal'den daha ünlü olduğunu yazınca dayanamadım ve yazının yayınlandığı Expressen gazetesine bir açıklama gönderdim. Yıllardır edebiyat dünyasının içinde olduğumu, yayıncılık yaptığımı anlatıp böyle bir Türk yazarı olmadığını söyledim. Lars Gustafsson bana alçakça bir cevap verdi ve Bay Livaneli, Diana Canetti'yi Türk yazarı saymıyor ama o büyük şehir Türkler gelmeden önce Canettilerindi diyerek beni ırkçılık yapmakla suçladı. Oysa gerçekten de böyle bir Türk yazar duymamıştım, hala da bilmiyorum. Herhalde saçma sapan bir ırkçılıkla suçlandığım ilk ve son tartışma bu olmuştur. Bu tartışmalar sırasında ilginç bir şey oldu. Kumkapı'da verilen söz gerçekleşti. Yaşar Kemal söz verdiği gibi Tilda'yı da alarak Stockholm'e geldi. Çok mutluyduk. Birlikte yemekler yiyor, uzun yürüyüşlere çıkıyor ve durmadan edebiyat konuşuyorduk. Yaşar Kemal'e Nobel aldırmama görevini üstlenmiş olan çevreler bu gelişte kötüye yorarak Yaşar Kemal Nobel jürisini etkilemek için Stockholm'e geldi dediler. Oysa bir tek yazar bile gördüğümüz yoktu. Kendi alemimizdeydik. Bu tartışmalar zaten kıl payı dengeler üstünde duran İsveç Akademisi'ni ürküttü. Yaşar Kemal'e verecekleri ödülü ertelemeyi uygun görüp Patrick White'e verdiler. Böylece Türk, Türk'ün kurdudur kuralı gereği küçük kıskançlıklar ve çapsız hesaplar yüzünden Yaşar Kemal'in Nobel alması engellendi. Yalnız bu durumda bir öğe daha vardı. O da yalnız Türklerin değil, Kürtlerin de Kürtlerin kurdu olduğu gerçeğiydi. O yıllarda müzik yaşamımdaki önemli olay Maria Farandori'nin benden besteler istemesiydi. Atina'da bir Noel gecesi plağımı dinlemişti ve iki şarkımı repertuarına alarak konserlerde seslendirmeye başlamıştı. Şimdi de Nazım Hikmet'ten bestem olup olmadığını soruyordu. Uzun zamandır Nazım'dan besteler yapmak istiyordum. Çünkü Yves Montand'ın, Pete Seeger'ın ve Paul Robeson'ın Nazım şiirleri üzerine yaptığı şarkıları dinlemiş, Finlandiya'da onun şiirleri üzerine yapılmış bir uzunçalar bulmuştum. Türkiye'de kendi dilinde ise Nazım şarkılarından oluşan bir albüm yoktu. Bu bana ayıp geliyordu. Ruhi Su Nazım üzerine çalışmıştı ama onun söylediği parçaların çoğu şarkı formunda değil, müzik üzerine okunan şiir niteliğindeydi. Müthiş bir coşkuyla Nazım'ın şiirleri üzerinde çalışmaya koyuldum. Bir süre sonra anladım ki çok zor bir işe girişmişim. Çünkü Nazım'ın şiirleri halk formunda yazılmamıştı. Hatta çoğu şarkı biçiminde de değildi ve serbest ölçülü şiirlerdi. Ayrıca duygusal olarak da ne halk müziğiyle çakışıyorlardı ne de Alaturka'yla. Yine de bütün bu dallardan etkiler vardı. Sonunda kafamdaki bütün etkileri silerek sadece şiirin müziğini duymaya çalıştım. En doğrusu balat kalıplarını kullanmaktı. Her gün evin yanındaki karlı ormana gidiyor ve saatlerce düşünüyordum. Kafamda uçan melodileri kağıda geçirdikçe beğenmeyip yırtıyordum. Neredeyse geceleri rüyalarıma girmeye başlamıştı. Sabaha kadar ölçülerle, makamlarla uğraşıyor ve şiirlere yakışacak motifleri seçmeye çalışıyordum. 22. ayrımın sonu, sayfa 208, devamı 23. ayrımda.